Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimizden Hayat Ölçüleri programımıza hoş geldiniz. Bu programda inşallah yöneticilere itaat bölümünden devam edeceğiz. Riyas-ı Salihin'in hadis-i şeriflerini okuyoruz, şerhlerini okuyoruz. Yöneticilere itaat bölümündeyiz. 667. hadis-i şerif. An Enes'in radıyallahu anhu kal. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İsme'u ve ati'u ve inistu'mile aleykum abdun habeşiyyun. Keenne ra'sehu zebibetun. Ravahul Bukhari. Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Üzerinize tayin edilen yönetici, idareci, başı kuru üzüm gibi siyah bir köle de olsa sözünü dinleyip kendisine itaat ediniz. Yani toplumda belki hakir görülen, küçük görülen, kendinizi ondan üstün saydığınız insanlardan bile olsa bir şekilde eğer idareci yapılmışsa, başınıza gelmişse o da kim? Ben ondan üstünüm, ben ona itaat mi edeceğim gibi bir düşünceye kapılmayın. Dünyanın, İslam memleketinin nizamı, intizamı için idareciye itaat edin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir sonraki hadis-i şerif, bunların ikisi beraber açıklanacak. 668. hadis-i şerif. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyke sem'u ve ta'atu fi usrike ve yusrike ve menşatike ve mekrahike ve etheratin aleyke. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Zenginken de, fakirken de, neşeliyken de, kederliyken de ve başkası sana tercih edilirken bile söz dinleyip itaat etmek şarttır. Yani idarecileri, devlet yönetimiyle ilgili şeyler bunlar. İnsan hayatının her halinde, zorluk zamanında, kolaylık zamanında, neşeliyken, üzüntülüyken, hatta birileri sana tercih ediliyor, haksızlık yapılıyor, olsun. Bana da haksızlık yapılıyor bu zulüm karşısında, ben de isyan ederim deme. Genel huzur için, devletin huzuru bekası için itaat et diye. Devlet başkanına itaat üzerine gerçekten ısrarla durmuş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece devlet başkanı değil, bu daha küçük şehirlerin idarecileri, mahalle idarecileri, küçük birliklerin idarecileri de olabilir. Onbaşı bile olur. Yani onbaşı ne demek? 10 kişinin başında olan kimse. Buna bile, bu bile geçerli. Yani askeri sistemin sağlamlığı açısından. Şimdi açıklamalara geldik. Bu iki hadis-i şerifle ilgili. Devletin devamı, milletin birliği ve beraberliği, halkın huzuru ve sükunu her şeyden önemlidir. Bunu sağlamak da devlet işlerini yürüten kimselere itaat etmekle mümkündür. Yöneticiler Allah'a karşı gelmedikçe, yönettikleri insanları günaha sürüklemedikçe sözleri dinlenmelidir. İnsan bu konuda zenginken veya huzurluyken başka, fakirken veya kederliyken daha başka düşünmemelidir. Hatta idareci haksızlık ederek kendi çıkarlarını ön planda tutsa, yakınlarını kayırsa bile bunlar ona isyan etmek için yeterli sebep değildir. Peki ne olacak bu? Yani yaptığı yana kar mı kalacak? Değil. Yani o yanlış yapıyorsa eğer idareci, ihanet ediyor demektir. Kendisine verilen emanete ihanet ediyor demektir. Vebali ağırdır. Ahirette onu zor öder. Sıkıntı çeker. Sen de sabrettiğinin mükafatını alırsın, kâr etmiş olursun. Dünyada biraz sıkıntı çekersin ama ahirette, gerçek dünyada kâr etmiş olursun. Vali, peki yani o haksızlık yaptığı halde niye ona ses çıkarmıyoruz? Genel huzur için. Yoksa fesat çıkar, fitne çıkar, ortalık karışır, pek çok insan huzursuz olur. Ülke zayıflar, düşman karşısına zayıf düşülür. Bu tür şeyler düşünülerek itaat üzerine ısrarla duruluyor. Vali veya kumandan olarak tayin edilen kişi başı kuru üzüm gibi siyah bir köle de olsa, hatta bir hadiste buyurulduğu üzere kolları ve bacakları kesilmiş bir köle de olsa, küçümsenmeyecek, sözü dinlenip kendisine itaat edilecek, arkasında namaz kılınacaktır. Belki onun idare kabiliyeti vardır, onun için başa gelmiştir veya bir şekilde başa gelmiş, artık fitne çıkarmanın anlamı yoktur. Devlet yöneten kişiyi Allah'a karşı gelmesi sebebiyle devirmek söz konusu olduğu zaman bile bir kargaşanın çıkıp çıkmayacağı, insanların bundan zarar görüp görmeyeceği hesaplanacaktır. Şayet bu uygulama büyük kargaşaya sebep olacaksa uygun zamana kadar haksızlıklara sabretmek gerekecektir. Bu iki hadisten öğrendiklerimiz: 1. İnsan farklı zamanlarda değişik hislere kapılarak devlet başkanına karşı tutumunu değiştirmeyecektir. Zenginken, rahatken, işleri yolundayken pek sıkıntı duymayabilir ama fakirleştiğinde, işleri sıkıntıya girdiğinde devlet başkanına karşı öfkelenebilir. Böyle olmasın diyor. Her halükarda ona itaat. 2. Kendisine bir haksızlık yapılsa bile milletin huzurunun bozulmaması için buna katlanacaktır. Ama o da şöyle yapıyor, böyle yapıyor, o da şu haksızlık yapıyor, şöyle yanlış yapıyor. Artık onlar uyarılır bir şekilde söylenir. Yine devam ederse kendi bileceği bir iştir. Onun hesabını o verecektir. Asla zaten yanına kar kalmayacaktır. 3. Valilik, kumandanlık veya benzeri görevlerle başa gelen bir idareci, görünüşü ve kökeni itibariyle sevilmeyen biri de olsa, ona itaat edilecek, buyruğu dinlenecektir. 669. hadis-i şerife geldik. An Abdullah ibn Amr radıyallahu anhuma قال: Künnâ ma'a Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem fî seferin. Fenezelnâ menzilen. Abdullah bin Amr radıyallahu anh diyor ki biz Peygamber Efendimizle beraber bir seferdeydik. Yolda yürüdük, gittik, gittik, sonra bir yere konakladık. Bir menzile konakladık. Tabi orada konaklayınca, dinlenirken herkes bir şeyle meşgul. فَمِنَّا مَنْ يُسْلِحُ خِبَاءَهُ Kimisi çadırını düzeltiyor, çadır kurulmuş. وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلْ Kimisi ok atma yarışı yapıyor. Ok, mızrak yarışları yapıyor, çalışıyor. Yani sahabe-i kiramın askeri eğitimi çok önemli. Bu bizim çoğu zaman gözümüzden kaçar. Sanki ashab-ı kiram hiç askeri eğitim yapmamış, mescitten çıkıp savaşa gitmiş gibi düşünürüz. Halbuki öyle değil. Peygamber Efendimiz devamlı onlara ok atma yarışları, sonra at yarışları, deve yarışları, koşu yarışları yaptırıyor, eğitim yaptırıyor, teşvikte bulunuyor. İnsanın en önemli meşgalesi okuyla meşgul olmasıdır. Yani kendisine ok yapması, okunu düzeltmesi. O zaman için mermi bu tabi. İnsan ne kadar çok ok biriktirirse savaşta o kadar ona lazım olacaktır. Dolayısıyla boş kaldığı vakitlerde kendisine çubuklardan ok yapması, herkes kendi okunu yapıyor, hazırlık yapması gerekir. İşte burada konaklayınca da böyle bir gayret faaliyet var. Ve minne men huve fi ceşerihi. Kimimiz de otlayan hayvanların başında bulunuyordu. Şimdi hayvanlarla gelmişsin, hayvanlar acıkmış, tabii ki onların da beslenmesi lazım. Tabii kaçmaması, kaybolmaması için onların başında duracak insanlar da lazım. Böyle bir vazife taksimi yapılıyor. İz o esnada nâdâ münâdî Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem. O esnada Resulullah Efendimizin münâdisi seslendi. As-salâtu câmi'atun. Haydi namaza. Yani namaz toplayıcıdır, namaza toplanın manasında. Ezan, yani normal namaz vakti değilse bu şekilde çağırıyor Efendimiz, hadi namaza toplanın diye. Belki orada bir iki rekat onlar nafile namaz kıldırıyor. Sonra görüşme, söylemesi gereken şeyleri söylüyor. Ezandan önce de bu şekilde bir nida ile toplanıyordu Müslümanlar. Feştemâne ilâ Rasûlillah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin yanına toplandık. Fekal Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İnnehu lem yekün nebiyyün gabli. Benden önce hiçbir peygamber yoktur ki illâ kâne hakkan aleyhi en yedülle ümmetehu alâ hayri mâ ya'lemuhu lehum. Kavmi için, ümmeti için hayırlı olarak bildiği şeyleri onlara bildirmesi bir peygamberin vazifesidir. Ve yunzirahum şerre mâ ya'lemuhu lehum. Yine onlar için şer bildiği şeylerde onları uyarması, sakındırması vazifesidir. Ve inne ümmetekum hâzihi cu'ile afiyetuhâ fî evvelihâ. Bu sizin ümmetiniz afiyeti, iyi günleri, huzurlu günleri baş tarafta kılınandır ilk günlerde. Seyusibu âhirahâ belâun ve umurun tünkirûnehe. Son taraflarına bir müddet sonra ise bunlara bazı sıkıntılar gelecek, hoşlanmayacağınız olaylar olacaktır. Ve teci'u fitnetun yurakkigu ba'duha ba'dan. Fitne gelecek, daha sonra fitne gelecek buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu fitnelerin bir kısmı diğerinden daha hafif olacaktır. Ve teci'u fitnetu feyagulul mü'minu hâzihi muhliketi. Yine öyle bir fitne ve kargaşa çıkacak ki onu gören mümin işte beni bu mahveder diyecektir. Acaba bu fitnede mi yok olacağım, öbür günde mi mahvolacağım gibi böyle peş peşe fitneler zuhur edecektir diyor. İşte zamanımızda olduğu gibi bakıyorsunuz bir sıkıntı çıkıyor, o atlatılıyor, başka bir sıkıntı, işte deprem oluyor, o atlatıyor, hastalık geliyor, o atlatılıyor, başka bir sıkıntı oluyor. Böyle birbirine takip eden belalar olacak. İnsanlar da acaba ben hangisinde helak olacağım diye böyle endişeli, tedirgin olacaklar. Sonra ortalık sakinleşecek. Arkasından öyle müthiş bir fitne çıkacak ki mümin işte bundan kurtuluş yok diyecektir. Bir kimse cehennemden kurtulup cennete girmeyi istiyorsa Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olarak ölmelidir. Yani fitne olabilir, çıksın, önemli değil. Önemli olan nedir? Bizim son nefesimizdir. Cennete girmek istiyorsak Allah'a ve Resulüne, ahirete iman ederek ölmemiz gerekir. فَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ. Kim cehennemden uzaklaştırmak isterse ve يُدُخَلَ الْجَنَّةِ, cennete koyulmak isterse فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ, onun belası, ölümü başına gelsin. Ve huve yu'minu billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe iman ederken ölüm ona gelsin. Kendisine yapılmasını istediği şeyleri o da başkalarına yapmalıdır. Yine ikinci şart. İmanlı olarak ölmeli. Ve liyeti ilennâs ellezi yuhibbu en yu'te ileyhi. Kendisine yapılmasını istediği şekilde başkalarına davranmalıdır. Ve men bâya'a imâmen. Kim bir devlet başkanına beyat ederse. فَاَعْتَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ. Elini onun eline verirse, yani söz verir, beyat eder, kabul ederse. Eskiden böylemişler, söz veriyorum, beyat ediyorum, elini tutuyor. Ama şimdi işte vatandaş oluyor insan. Vatandaşlık alıyor. Bu ülkede yaşayacağını söylüyor. Gibi değişik, yani zamanın getirdiği farklılıklar var tabii ki. Bunlar da bu beyat yerine geçer. Yani ben işte gidip de başkanın elini tutmadım, beyat etmiş olmadım gibi değil. Evet, vatandaş olduysan, bu vatanda yaşıyorsun, bir adresin var, bir senin devlette bir yerin varsa sen de beyat etmiş oluyorsun. Ve semerata kalbihi felyuti'hu. Kim bir devlet başkanına beyat eder, elini tutup ona samimiyetle bağlanırsa elinden geldiği kadar ona itaat etmelidir. Bu arada bir başkası ortaya çıkarak yönetimi ele geçirmeye çalışırsa derhal onun boynunu vurunuz. فَاِنْ جَاءَ اَخَرُ يُنَازِعُهُ فَضْرِبُوا اُنُقَ الْاَخَرُ. Tek devlet yöneticisi, başkanı tek olur. İslam ümmeti bir olması lazım, birlik olması lazım. Dolayısıyla birisi idare ederken, onun böyle Allah'a isyanı, küfrü yokken, başka birisinin çıkıp da onunla çekişmeye kalkması, onun elinden iktidar almaya çalışması olursa diyor, onları bire düşürün. Yani iki tane olmaz. Çünkü ne olur? Onlar savaşırken, onlar uğraşırken Müslümanlar zarar görür. Halk zarar görür. Halkın zarar görmemesi için böyle bir fitneye imkan verilmemesi gerektiğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Müslim İmare 46. hadis-i şerif. Hadis-i şerifin açıklaması. Bu hadis-i şerif Resulullah Efendimizin mucizelerinden biridir. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer devirlerinde Müslümanlar huzur içinde yaşamış. Hazreti Osman'ın hilafeti zamanında huzursuzluk baş göstermiş. Onun şehit edilmesiyle başlayan fitne ateşi sönmek bilmemiştir. Her devir bir öncekini aratmıştır. Dün bugünden, bugün de yarından hayırlı ola gelmiştir. Bugün dünyaya kasıp kavuran ve bir türlü durmayan savaşlar eskinin kılıçla yapılan savaşlarına rahmet okutmaktadır. Yani eskiden okla, kılıçla bir kişi öldürülürken şimdi zalim bir bomba atıyor hastaneye. Hastanedeki bütün hastalar, doktorlar, hemşireler yüzlerce kişi ölüyor. Garibanların yaşadığı çadıra bir bomba atıyor. Çoluk, çocuk, kadın, erkek kim varsa öldürüyor. Yani böylesine bir zulüm var bugünkü savaşlarda. Gelişen silahların kahredici gücü geleceğin geçmişten daha kötü olacağına. Gittikçe de silah, yani bütün gücünü de insanlar silah geliştirmeye veriyorlar. Bu lazım çünkü Cenab-ı Hak hazırlayın diyor. Yani düşmana karşı düşman çalışıyor çünkü. Yani şöyle bir şey olamaz. Sulh. Biz barışçı milletiz. Barışçı insanlar niye savaş aleti, silah üretsinler ki silah üretilir mi diye düşünmek tam bir içerideki gizli hain anlamına gelir. Vatan hainliği anlamına gelir. Yani biz silah üretmezsek düşman duracak hali yok. Düşman silahını üretip bizim üzerimize gelecek demektir. Bizim silah üretmemiz onları durdurmak, caydırmak içindir. Caydırıcı güç olması içindir. Gerektiğinde kullanılır tabii ki. Bununla beraber ikinci Ömer diye anılan Ömer bin Abdülaziz'in halife olmasıyla yaşanan huzurlu yıllar geleceğin geçmişten her zaman kötü olmayacağının bir işaretidir. Arada baharlar gelebilir. Bu kargaşa döneminde yapılması gerekenler hususunda Peygamber Efendimiz neler tavsiye etmiştir? Bunları şöyle sıralayabiliriz. Bir, yani fitneler gelecek. Fitne zamanlarında yaşıyoruz. Günümüz, bugünkü günler işte. Bu günlerde peki ne yapmak lazım? İnsan imanını her şeyden üstün tutmalı. Onu korumaya çalışmalı ve imanlı olarak ölmeye gayret etmelidir. Çünkü hangi fitnede öleceğimiz belli değil. Ne zaman gelir ölüm belli değil. Dolayısıyla biz imanımıza sıkı sıkı sarılmalıyız. Ölüm geldiğinde imanla bizi bulsun. İki, fitne döneminde umumiyetle yaş ile kuru, iyi ile kötü birbirine karışır. İnsanlar mantıki olmaktan çok hissi davranırlar, duygusal davranırlar. Müslümanlar birbirlerine asla düşman gözüyle bakmamalı ve bu kafirdir, bu münafıktır diye birbirini suçlamamalı, birbirinin ölümüne fetva vermemelidir. 3. Herkes kendisi için istediğini diğer Müslüman kardeşi için de istemeli, kendisi için istemediği kötü şeyleri diğer kardeşi için de temenni etmemelidir. Bencillik, menfaatperestlik olmamalıdır. Merhamet ve diğergâmlık ve cömertlik olmalıdır. Meşru bir devlet başkanına bağlandıktan sonra ona elden geldiğince itaat etmeli. Daha sonra ortaya çıkarak kendine biat edilmesini isteyen kimseye yüz vermemeli. Millet iki ayrı şahsa bağlanmışsa bunlardan kendisine ilk biat edilen etrafına toplanmalı. Böylece bir kargaşaya meydan vermemelidir. Tabii ki bunlar yani önceki sistemlerle ilgili. Şimdiki sistem ise değişmiş durumda. Yani işte çoklu, çok partili sistem falan. Burada şimdi bir partiyi seçelim, diğerlerini yok edelim, ortadan kaldıralım gibi değil de öyle düşünmemek lazım. Burada farklı bir diyelim ki krallık olduğu, sultan, saltanat olduğu bir dönemle ilgili bu tabii ki. Buradaki böyle bir seçim ortamında da ona göre bir yol izlemek lazım. Ona göre insanları bilinçlendirmek, şuurlandırmak lazım. İslam'ın hayrı için, Müslümanların hayrı için en hayırlı şey neyse o tarafa meyletmek gerekiyor. Her zaman için İslam'ın ve Müslümanların hakkını gözetmek lazım. Ama böyle olmuyor çoğu zaman. İnsanlar menfaatlerini gözetebiliyorlar. Aldatma çok oluyor. İnsanları aldatmak, toplumu aldatmak çok olabiliyor. Bunları düzeltmek için de artık doğruyu insanlara öğretmek için de bir gayret, mücadele gerekiyor. Hadisten öğrendiklerimiz ve bu ümmetin ilk gelenleri sonradan gelenlerinden daha hayırlıdır. İki, her devirde fitne ve kargaşa eksik olmayacak. Umumiyetle gelecek, geçmişi aratacaktır. Üç, insan bulunduğu devirde birliği ve beraberliği korumaya gayret etmeli ve fitnecilere alet olmamalıdır. Birlik, beraberlik sağlanmaya çalışılmalı. Çünkü birlik olmadan kuvvet doğmaz. İnsanların gücünü bölmek için, azaltmak için devamlı bölmek, parçalamak düşmanın bir taktiğidir. Düşmanlarımız bizi devamlı bölmeye, devamlı küçültmeye çalışır. Biz ise birleşmeye, büyümeye gayret etmeliyiz Müslümanlar olarak. Bu yolda ve basit dünyevi menfaatlerimizi bir kenara koymalıyız. 4. Devleti yönetenler ve alimler halka iyi ve doğru olanı tavsiye etmeli. Kötü ve zararlı davranışlardan sakındırmalıdır. 5. İmanı korumak en önemli iş kabul edilmeli ve herkes mümin olarak can vermeye gayret etmelidir. Estağfirullah. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ buyuruyor Cenab-ı Hak. Ancak Müslüman olarak can verin. 6. Mümin kendisi için istediğini başkası için de istemelidir. Empati diyorlar buna, değil mi? Empati yapmak diye. Ya bana o yapılsa ne yapardım? Ben bu durumda olsaydım ne yapardım diye. Ona göre kendisini onun yerine koyarak davranmalıdır. Yani katı kalpli, bencil olmamalıdır. 7. İnsanı günaha ve Allah'a karşı gelmeye zorlamadığı sürece seçilen yöneticiye itaat etmeli, ona baş kaldırmamalıdır. Evet kıymetli dinleyenler, bu yönetimle ilgili, yöneticiyle ilgili konular gerçekten önemli ve hassas konular. Yani bu konular insanlar yanlış da anlayabilirler. Hemen burada insanlar bir particiliğe, taraftarlığa da gidebilirler. Ama bunu partiler üstü, taraftarlar üstü bir şey olarak, konu olarak düşünmek lazım. Bu bütün Müslümanların halini, durumunu ilgilendiren bir şeydir. Ben kendimi kurtarayım da kendi işimi kurtarayım, kendi menfaatimi elde edeyim, gerisi ne yaparsa yapsın diye düşünmek gerçekten büyük bir vebali gerektirir. Onun için Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimiz bunun üzerine çok ısrarla durmuşlar. Kitaplarımızda, fıkıh kitaplarımızda, akaid kitaplarımızda, hatta akaid inançla ilgili kitaplarımızda imamet, bir imama yani devlet başkanına bağlanmak, ona itaat etmek konuları bölüm, ayrı bir bölüm olmuş. Hadis kitaplarımızda işte Müslim'de mesela Kitabul İmare, yönetim, emirlik kitabı var. Dolayısıyla bu konu gerçekten önemli. Burada illa ben olacağım, böyle bir hırs da çok tehlikeli ya. İlla ben yönetici olmam lazım. Bazı insanlarda böyle büyük bir hırs var yani. Olacaksam ben olalım, yoksa ben kimseye itaat etmem diye. Böyle bir şey de yok. Yani bu dünyanın ne olduğunu bilmek lazım. Bu dünya geçici bir imtihan dünyası, fani bir dünya. Burada yönetici de olsan, yönetilen de olsan bu dünya bitecek. Zengin de olsan, fakir de olsan bitecek. Burada hep kar ederim ben, hiç zarar etmemem gerekir diye de düşünmemek lazım. İnsan bazen zarar eder, bazen kar eder. Cenab-ı Hak zaten onun zararını da sadaka yerine saymış. Onun zararını da mükafatını vereceğini bildirmiş. Dolayısıyla Cenab-ı Hak'la beraber olduktan sonra insanın zaten zarar etmesi mümkün değil. Hastalansa da mükafatını alır, malını kaybetse de mükafatını alır, mal kazansa da sevabını alır. Her halükarda mümin kârlıdır. Onun için burada bütün devlet olarak güçlenmenin yolunu aramak lazım. Peygamber Efendimiz'in hayatında bunu görmek lazım. Efendimiz Mekke'de İslam'ı tebliğ edince hemen bir devlet kurma gayretine girdi. Mekke'de onu yapamayınca Taif'e gitti. Orada da yapamayınca kabile kabile teklif etti. En son Medineliler kabul edince Medine'ye gitti ve orada devletini kurdu. Güçlendirdi, hicreti farz kıldı Cenab-ı Hak. Müslüman olan herkes o devlete hicret etsin, devlet güçlensin diye. Hicret ederken Cenab-ı Hak bir dua öğretti Peygamber Efendimiz'e. Ve kul Rabbi edhilni müdhale sıdkın ve ahricni muhraca sıdkın. Girdiğim yere sadakatle girmeye, çıktığım yerden sadakatle çıkmaya nasip eyle. Ve cealli min ledünke sultanen nasira. Bana bir sultan, bir yardım ihsan eyle. Bir güç, bir yardım. Sultan güç demek. Sultanlıkla da tabii bir bağlantısı var. Demek ki burada bir işaret var. Yani güç lazım. Müslümanları korumak, kafirleri durdurmak için güç lazım. Güçlü olmazsa bakın bugünkü durumumuz koskoca 2 milyar İslam alemi 4 milyon bir Yahudinin hakkından gelemiyor. Niçin? Birlik olmadığı için, gücü olmadığı için. Birlik olsa gücü de olacak yani. Gerçekten acınacak bir durumdayız. O kadar kalabalığa rağmen, bu kadar basit bir az sayıda insanın yaptığı böyle zirveye çıkmış zulme bir şey diyemiyoruz. Bunun için Peygamberimizin bu siyerde takip ettiği yolu çok iyi düşünmemiz, anlamamız gerekiyor kıymetli dinleyenler. İnşallah bu bölüme devam edeceğiz. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.